Ayrım 10.
Anne, ben bu evden çıkıp yanına geleceğim dediğinde, Tanrım, sen biliyorsun, sen gördün, en ufak bir şey yaptın mı? Öyle bir şey söylemesi için ağzımı açtın mı? En ufak bir kırgınlık sezdirdin mi ona? Ne söyleyeceğimi bilememiştim sevinçten. Uçuyordum, uçuyordum. Geçen bütün acı yılları unutmuştum. Anne, bu gürültüleri duyuyor musun? Ölmek istemeyen, ölümden kaçan ama ölmeleri gereken bu insanların seslerini duyuyor musun? Dediği, bunları derken yavaş yavaş korkulu gözlerle pencereye bakarak odanın perdelerinin loşluğunda kalan köşesine sığındığı, o güneşli, sessiz, kokulu, sıcak, akşam üzerinden çok önce başlayan Rişt'in ölümüyle bile değil, ondan bile önce başlayan o garip sinirlilikle açılan acı yılları unutmuştum. Önce gençliğine, yaşına, sonra da anlayamadığım şeylere yorduğum o sinirlilikle başlayan, Reşit'in ölümüyle yayınlaşan, o kemik katılığındaki acılık hastalığında zehire dönen utancın, yüz kızartısının suçluluğunun nedenini bilisizliği içinde çöreklendiği, köşeden ok gibi fırlayan, sokan, uyuşturan, kas katı eden suçluluğun damıtıla damıtıla, bilinmeyen bir ocaktaki, bilinmeyen bir erekle damıtıla damıtıla, zehire dönüşen, acılık yılların arasına yatıyor, benden uzaklaşıyordu. Ama sonraları bir gün, sonraları değil, bir gün değil, eve geldiğinin ertesi günü. Ama o ilk gün bana ne de uzun gelmişti, neler de sığdıramamıştım ben o güne. Sevdiği de eve geldi. Sevdiği demenin hiçliğini, güçsüzlüğünü ben de biliyorum. Ben de biliyorum belki arkadaşı desem, dostu desem, onun dediği gibi dost desem, dost sözünün içine onun sığdırdıklarından çok, onun düşündürdüklerinden az şeyler sığıştırmadan dost demeliyim. Yıllar boyunca onların yüzü değişti ama Müşfik'in onlarda aradığı, onlarda bulduğu değişmedi galiba. Bir de benim böyle şeylere ne akıl ne de gönül erdirebildiğimi söyler. Onu Müşfik'in istediği gibi ağırlamak için elimden geleni yaptım. Müşfik'i sevindirmek, eski bağlarımızı, zamanın koparır gözüküp koparamadığı, ancak gevşettiği, çok gevşettiği, beni bile kandıracak kertede gevşettiği bağları, o doğmadan önceki karın yüreğimin atmaya başladığı zamandan beri elimi kolumu bağlayan, bana her şeyi başka türlü yaptıran bağları. Yeniden bağlamak istiyordum. Onu yeniden kendime bağlamak istiyordum. Yıllar boyunca iyileştikten sonra benden ayrı kalmasının bütün dev acısı içinde durmadan beklediğim, istediğim, can attığım şeyi yapmak istiyordum. Her şeyini benden yeniden bekleyebilmesini, bana her istediğini yaptırmasını, ömrümü tümüyle onun eline vermeyi istiyordum. İçmesine, dokunduğu halde doktorlar hep beni bir köşeye çekerek söyledikleri, karşılarındaki sanki herhangi bir hastaymış gibi bana önem vererek, özlediğim ama elimden yitirdiğim bir önem vererek içmemeli. İçerse de az içmesine dikkat etmelisiniz. Hiç değilse çok az, çok az dedikleri halde yemesine, yalnız kalmasına, odaya kapanıp beni görmek istemediğini belli ede ede konuşmasına, çok sevdiği insanlarla konuştuğu zaman benim girmeme sinirlendiği ölçüde az şeye sinirlenmiştir bilirim. Bir zamanlar bana katlanamazdın. Girerdim birdenbire odaya. Bir şeyle, korkunç bir şeyle karşılaşmayı beklerdim. Neredeyse onu kanlar içinde yerde yatar görmeyi beklerdim. Ama hiçbir şey görmezdim. Asık, öfke yağdıran, yüzünün sessizliğinden başka bir şeyle karşılaşmazdım. Sonra buna da katlanmayı öğrendim. Artık odaya hiç girmiyorum. Kapılı kapının ardından yıllardır unuttuğum bir yumuşaklıkla sesinin sönüp kabarmasını, tatlı dalgalanışını, öteki sesin noktalandığı o bütün çağlar kendininmiş gibi tutulmadan, takılmadan akan duru mırıltıya kulak veririm. Saygı göstermeye çalıştım. Elimden geleni yaptım. Anne bana masal anlat demesinin boş umudunu kurumuş göğsümde gizlemeye baktım artık. Hiçbir şey istemedim ondan. Tanrım tanıktır. Hiçbir şey ona ağırlık verecek, onu köstekleyecek hiçbir şey. Yalnız tek bir şey bekledim. Sevinmesini. Sevinmesini, beni yeniden eskisi gibi sevdiği gibi sevmesini. Gene öfkelendi bana bu gece. Hiçbir şey söylemedi, bağırmadı, çağırmadı. Ama öfkelendi bana. Ne yapayım? Tutamadım gene kendimi. Ama neden yaptım bunu? İyiliğini istediğim için değil mi? Bu gece Talha'nın geleceğini söylemedi. Eve gelir gelmez çok yorgunum anne dedi, gitti yatağına uzandı. Belki bir saat kapısının önünde sık sık geçtim durdum. Gözleri tavana dikili, yüzü bir gülüyor bir asılıyordu. Önce korktum, sonra bir şeyler andığını anladım. Kim bilir aklından neler geçiyordu o anda. Ama yüzü gitgide asıldı, gülmez oldu. Aklından geçenlerin acılığı etime battı. Neden dertli acaba bu gece diye düşündüm. Neden sıkılıyor acaba? Ama Talha'nın geleceğini bilmiyordum ki. Sonra daldı uykuya vardı. Girip üstünü örtmek istedim. Kedi koltuğunun altına çöreklenmişti. Onu kaldırdım ama üstünü kendi örtmüştü. Bana hiç pay bırakmamıştı. Kapısını örttüm. Neden sonra Talha geldi. Geleceğinden müşfikin haberi olup olmadığını sordum. Varmış, beni bekliyor dedi. O zaman ben de uyumakta olduğunu söyledim. Öyle mi dedi Talha. Yüzündeki şaşkınlığı hemen sevince, sonra da kaygıya dönüşen şaşkınlığı hala görüyor gibiyim. Uyandırayım mı diye sordum. Talha çok iyi bir çocuk. İlk gördüğüm anda sevdim onu. Müşfik ne olurdu başından beri onun gibilerle düşüp kalksaydı. O zaman bu olanlardan hiçbiri olmazdı belki de. Hayır Tanrım, hayır bağışla beni. Bunlar olmalıydı. Alnına yazılmış şeyler idiyse bağışla beni. Çok iyi bir çocuk Talha. Aydınlık gözleri var, açık bir yüzü var. Güldüğü zaman sular akar gibi olur. Müşfik de çocukken öyleydi ama sonraları gözlerinin rengi döndü. Koyulaştı, alnında ağzının kenarlarında çizgiler belirdi. Benim eski oğlumdan bir şeycikler kalmadı geriye. Sonra o hastalık, o hastalık. Talha'nın da yüzü kırışıklar içinde ama boğazı kurumamış. Hala gülerken sular akıyor gibi. Talha gök gözlerini indirdi bana doğru. Uyandırmayın dedi. Odasına girdi, sonra yatağının başında durdu, baktı öylece. Örtünün kayan bir köşesini düzeltti. Ben düzeltememiştim. Baktı, elini uzattı, yüzüne doğru sonra çekti. Gözleri üzgündü ama ağzı sevinçliydi. Ayaklarının ucuna basa basa çıktı. Bir daha sordum, uyandırayım mı diye. Uyandırmayın diyeceğini biliyordum. Öyle dedi de. Oturun biraz bekleyin dedim. İnce çocuk olduğu belli zaten. Oturdu. Müşfik'in birden uyanmasını beklemiyor değildi. Besbelli kulağı kirişteydi ama Müşfik Talha yanındayken uyanmadıktan sonra hiç uyanmazdı. Onu nasıl sevdiğini biliyorum ama uyandırmaya da kıyamadım. Zaten Talha da demedi mi uyandırmayın diye. Oturdu, biraz bekledi, kalktı, gitti. Sonra gideli 5-10 dakika olmuştu. Müşfik gürültüyle kapısını açtı, gözleri büyümüştü. Anladım, o sormadan ben söyledim Talha'nın gelip gittiğini. Yüzü bozuldu, ağlayacak sandım. Elimi uzattım, banyoya girip kapısını yüzüme çarptı. Uyandırmak istemedim, dedim kapının arkasından. Uyandırabilirdin, dedi. Beni ne boş şeyler için uyandırmışsındır, dedi. Sarı çizmelinin biri için bile gelir, dürter, uyandırırdın, dedi. Talha'ya sordum, dedim. O da seni uyandırmamı istemedi. Sormayacaktın, dedi. Ne zaman sordun şimdiye değin, dedi. Talha için ölüm döşeğinden yekinebileceğimi bilmiyor musun sanki, dedi kapısının ötesinden. Ama Talha da uyandırmadı, dedim. İnce çocuk olduğu için tabii, dedi. Uyandırmak ister mi o hiç? Uyandırmak sana düşen bir işti, dedi. Sustu sonra. Ceketini giydi, fırladı evden. Kıskanç diye bağırıyordu gözleri. Yüzü sessiz, ağzı kıskanç diye uluyordu. Kıskanç. Ah, neden sanki sevgime, iyiliğime kapıldım da öfkelendirdim onu. Yaranamadım gene, yaranamadım ona. Tutup uyandıracaktım, bağrıma taş basıp. Uykusunu bölecektim ama öfkelenmeyecekti. Doktorlar öfkelenmesinin de iyi olmayacağını söyler dururlardı bir zamanlar. Tabii ona dikkat edemedik hiçbirimiz. Ama öfkelenmeyecekti, hiç değilse. Bu öfkeyle fırlamayacaktı sokaklara. Ben gene yapayalnız kalmayacaktım, onu üzmeyecektim. Tanrım, nedir bu çektiğim? Suçum ne, günahım ne? Ne yaptım, ne ettim ben hayatımda? Tanrım, neden, neden? Talha, merak ettim. Sabah görüşmüştük. Hasta filan değildi ama gene de kaygıyla sordum hasta olup olmadığını. Annesi hayır deyince rahatladım. Yorgundu. Uyandırmak istemedim. Annesi çok istedi ama bırakmadım. Annesini üzmek de istemedim. Sezdim uykusunun üzerine titrediğini. Ama ben de uyandıramazdım. ben hiç uyandıramazdım. Onu bir daha gördükten sonra konuşmayı başka bir güne bırakabilirdim. Biraz oturdum ama uyanmadı kendiliğinden. Gittim, kahveye oturdum. Kapılarının karşısındaki kahveye. Kapıdan fırlamasını bekleyerek kahveyi soğuta soğuta içtim. Gözüm kapılarına mıhlanmıştı. Çıkmadı. Kalktım, eve döndüm. Uyandırmadığıma nasıl üzülüyorum şimdi. Müşfik, soluk soluğa kestirme olsun diye arsadan geçerken bunlar geldi aklıma. Nasıl da anmışım bugün bilmeden, nasıl da hepsi aklıma gelmiş. Birden bir daha sarı kumun toprağını buldum arsanın toprağında. Çatlaktı, otları diplerinden sararmaya başlıyordu. Aydınlık gecenin içinde sarılıklarını seçebiliyordum. Koku salıyorlardı. Kinsiz, kıskançlıksız bir kokuydu bu. Öfkem ağır ağır söndü. Kıskanmalarıyla, kıskançlıklarıyla bana acı verenleri andım. Ona daha temiz gidiyorum böylece. Öfkem söndü. Onlar eksik kişilerdi. Ben onun yanına daha tam, daha bir bütünlük içinde gideyim. Onun eksiksizliği benim de eksiksizliğim oluyor. Anama güvenmem doğru olmadı. Bu küçük kıskançlığı ondan beklemezdim. Ama yapabileceğini de düşünmeliydim. Hala uyku içindeyim. Talha. Gözleri uykuya boğulmamak için iri iri açılmıştı kapıda beliriverdiğinde. Dili hala dolaşık duyguların arasında peltekleşiyordu. ''Niçin yaptın bunu?'' dedi. İlk söylediği bu oldu. ''Neden yaptın bunu? Hakkın yoktu.'' dedi. Bakıyordum yüzüne. Susturduğum bütün sözlerimin yüküyle dolu bakıyordum yüzüne. Seviniyordum. Gözlerini gözlerime dikmek için çaba gösterdiği belliydi. ''Bütün gün seni bekledim. Nasıl hakkın olur uyandırmamaya?'' ''Yapma bir daha.'' dedi. Başımı salladım. Ne diyebilirdim? Gözlerinin içinin yandığını ben duyuyordum. O, ikiliğin birliği dediği hal içinde yanan gözlerine bakan gözlerim yanıyordu. O da sussun istiyordum ama susmuyordu. Konuşuyordu. Tutularak da olsa söylediği sözlerin ardı kesilmek bilmiyordu. ''Anama çok kızdım.'' dedi. ''Böyle söyleme. Büsbütün üzülürüm. Zaten seni uyandırmadığına üzüldüm.'' dedim. ''Sen işine bak sen.'' dedi. Kolumu sıktı. Gene susamıyordu, susamıyordu. Ama işine bak sen demekten başka bir şey söyleyecek söz bulamayacak hale gelmişti. Anlıyordum ne demek istediğini. İşime bakacaktım zaten. İstediği oydu. Çünkü inanılmaz bir sevgi gücü içinde hem ağzı durmak istemiyordu hem de kolumu sıkıyordu. Sözlerin güçsüzleştiği yerde başka bir şey yapamıyordu. Sustuk ikimiz de. Neden sonra ikimiz de sustuk, bakıyorduk. Bir daha yapma. ''Hakkın yok.'' dedi bir daha. Dik dik bakıştık. Sonra yumuşak yumuşak. Daha sonra gitti. Karanlığa karıştı. Rahattım ama rahatım. Müşfik. Yehuda erkek gibi davranmış hiç değilse. Rana. Akşam üzeri yolda yanımdan geçti ama görmedi beni. Nedenli dalgın olduğunu biliyorum. Gene de bir ara görmezden geldiğini sandım. Kızdım. Sonra vazgeçtim öfkeden. Artık yapacağımı yaptım. Görmezden geldiyse de ki gelmedi eminim şimdi. Artık her şeyin bittiğini o akşam anlatmış olmadık mı birbirimize? Ben de sanki neden o Talha denen adamı taş yapıp başına attım. Ona kızıyordum. Kızmasını da istiyordum ama o son taşı da oynadıktan sonra oyunu kazanmaktan vazgeçmiş olduğunu bilmeliydim. Hem bilmiyor muydum sanki? Oyunu o kesintiden sonra sokakta ilk selamladığım gün elimden kaçırdım. Bu işi nedenle umut içinde, düzen içinde yaptımsa da bir yerde ipin elimden kaçacağını bilmeliydim. Ondan nefret etmek, onu baltalamak kaldı şimdi elimde. Ama bunu da yapayım mı, yapmayayım mı karar veremiyorum. Bundan sonrası mutluluğumu, kocamı, sevgimi kıskanmak değil, onu kıskanmak olacak. O da farkında bunun, artık vazgeçmeli. Ama ortaya çıktığı güne değin ne iyiydik, onu nasıl bekledik? Sadun'la tanışıyorlardı. Bir kez görüşmüşlerdi. Sadun onun sözünü çok etti ama yazışmadılardı uzunca bir zaman. Sonuna değin yazışmaz olalardı ya. Sonra Sadun yazmaya başladı. Başladı o hikaye. Bir akşam eve dönünce onu kapının önünde bulduk. O gece, ertesi gece, daha ertesi gece, geceler ard arda sıralandı. Haftalar, aylar sıralandı. Birbirlerini seviyorlardı. Kıskandım. Dayanamayacak denli kıskandım. Evden uzaklaşması için kurduğum oyunda hepimiz çalıştık. O bile bu çalışmaya katıldı. Bilmeden. Uzaklaştırdım ama bir gün gene geldi. Sadunsuz yapamıyor edemiyordu. Bunu anladım. Sadun'u ele geçirmem gerektiğini bildim. Bir su gibi sızıyordu aramıza artık. Ördek tüyleri suyu emiyordu. Sadun'un benim olması için Müşfik'in bir kusuru çıkmalıydı ortaya. Çıktı da, daha doğrusu çıkardım da. Sadun, bu gece nesi var gene? Bir saattir radyonun başında düğmeleri karıştırıyor, eviriyor, çeviriyor, oynuyor. Besbelli aklı başka yerde. Oysa böyle olmaması gerekirdi. Yangını söndü artık. Karnı kımıltıda, ikiliği büyüyor. Bundan böyle herkes görebilecek. İstediği oldu. Yeryüzünden silinmeyecek. O büyük tutkusu doyunduruldu. Artık bu dünyada iz bırakacak kadının yüceliğine erdi artık. Ona saygı gösterecek herkes. Kısır dediklerini duymayacak yüzlerine baktıkça. Kısır diyerek kendisini çiğnemek isteyen dünyaya karşı duracak alnı açık. Hem de benden olacak bu çocuk. Bağlayacak beni, yanından ayırmayacak. Hoş, çocukların bile bir adamı karısının yanında tutmaya yetmeyebileceğini gördü. Gördü de döndü dolaştı, Müşfik'i oradan vurmaya kalktı. Neyse, geçti bunların hepsi. Bunlardan sonra olanlar da geçti. Müşfik nedense yılbaşı gecesi bir daha göründüğü halde ayağını gene kesti bir iki hafta içinde. Herhalde yaptığı denemenin boşluğunu anladı. Onunla artık bir daha geçinemeyeceğini anladı. Bunu anlayamayacak ne var sanki? Artık anlamış olması gerekirdi, evet. Yeniden denemek istedi ama kimseye yaramadı sonunda. Zaten son gelişinde Rana onu gene çok sinirlendirdi, besbelliydi. O da oturup alay etti Rana'yla. Beni hiçbiri düşünmedi o gece. Hiçbiri beni sevdiklerini söyledikleri halde ne biri ne öteki beni düşünmeye katlandı. Her zamanki gibi ben kavganın dışında kalıyorum. Kavga benim başımdan çıktığı halde ben dışarıda kalmaya mahkumum. Her zaman karışmıyorum, ilgilenmiyorum bile diyebilirim. Yorganı varsınlar, istedikleri gibi paylaşsınlar, yırtılsınlar. İstedikleri ölçüde yorgan ben olduğuma göre kendi kendimi örtecek halim de olmayacak. Tabii bütün bunların saçma olduğunu biliyorum. Bütün bunları kendi kendime oyalamak, kendi kendime bağışlatmak için düşündüğümü biliyorum. Ama öyleyim işte. Ben soğuk soğuk elimden başka şey gelmiyor. Kendimi sevdirmek isteyen ben değildim. Rana belki de beni soğuk halim için sevdi. Ama Müşfik'in benden beklediği başka bir şeydi biliyorum. Ama gene de biliyorum. Elimden başka bir şey gelmeyeceğini, başka bir şey gelmesini istemediğimi varsınlar öyle kabul etsinler. Beni edeceklerse ben soğuk duygusuz bir adamım, karışmıyorum kavgalarına. Benim yüzümden de çıkmış olsa ama hiçbiri o gece beni düşünmedi. Susan karımla alay eden arkadaşımın arasında benim yerim her zamanki gibi belirsiz bir yerdi. Bir boşluktu. Konuştuk, gitti. Bir daha görünmedi. Daha sonra sokakta karşılaştık mı, karşılaşmadık mı farkında bile değilim. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Unutmuş olmak, farkında olmamaktan benim için bile daha iyi sayılır. Ben de aramadım. Eskiden Rana ile herhangi bir çarpışma olmasın diye aramıyordum. Ama şimdi kendi arasında aramasam da Rana çarpışacağı denli çarpıştı benimle bile. Artık çarpışmaların da bir değeri kalmadı diye düşünebiliriz. Herhangi bir şeyin değişmeyeceğini biliyorum. Her şey bitti, geçti. Rana'nın artık yalnız bir tek şey düşünmesi gerekirdi. Büyüyen dirim. İçinde, karnının içinde bana olan sevgisinin, başkalarına olan nefretinin bile uzanamayacakları, erişemeyecekleri bir yerde, karnının sayısız ölçüsüz, dipsiz derinliğinde büyükleşeni. Kimden ne alıp veremeyeceği var gene. Ben durumu yüklendim. Her şeyi, her sözü, her hareketi, her düşünceyi kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin, kime, nerede, nasıl doğarsa doğsun. Artık ben de mesele değilimdir onun için. Ama gene de bir şey var bu radyonun düğmelerinde. Neyi çözemedi acaba? Bu gece gene bana sırtını dönecek, gene konuşmayacak, gene düşünecek, gene sigara içecek, kaşları gene çatılacak. Benimle uğraşmadığına kalıbımı basabilecek durumda olduğum halde sanki kızdığı benmişim gibi, sanki bunca şey olup bitmemişmiş gibi davranacak. Biliyorum, bekliyorum. Müşfik, Rana bunu yapmazdı. İki şey düşünebiliyorum. Ya Sadun'u benden kıskandı ya da beni sevdi. Daha doğrusu bana tutuldu demeliyim. Sadun'u kıskanacak bir şey yoktu. Sadun onundu. Onu kimse Rana'nın elinden alamazdı. Zaten Şahin gibi duruyordu başında Sadun'un. Neden korktu, onu neden, nasıl yıldırdı, o hale getirdi bilemiyorum. Kocasının yükünü yüklenen ilk kadın o değil. Kocasının yükünü yüklenmek diyorum bu işe ama aslında kocasının yükünü yüklendiği yok. Kocasına yük bırakmıyor demek daha doğru olacak. Susan kocasının yerine konuşmuyor o. Söylenecek bir şey bırakmadığı için belki de kocasına. Şimdi hatırlıyorum, kocasının yükünü yüklenmek Sadun'un terimiydi. Herhangi bir şey söyletmeden söylediği için susuyor Sadun. Bunu acı içinde yapmıyor hiçbiri. Ne susan ne söyleyen. Sadun kendini Rana'ya yaşatıyor. Bir çocuk gibi. Kıskanç bir analık havası içinde. Bu yükü yükleyen ilk kadın Rana değil. Onu yıldırdı demek de yanlış. Sadun belki de bütün varlığıyla yılmaya hazırdı. Yahut Rana onu hazırlamıştı bu yılgınlığa. Sadun'un beni sevmesi, buna sevmek denir miydi bilemiyorum, varlığından hoşlanması, belki o bile değil. Rana'nın kocası kimseyi sevemez miydi ömrü boyunca? Birinin varlığından hoşlanamaz mıydı? Her anı karısının mı olmalıydı? Zaten öyleydi ama Rana daha fazlasını istiyordu besbelli. Karısınınkinden başka bir hayat karışmamalıydı mı hayatına? Rana, Sadun'un hayatından herkesi uzaklaştırdıktan sonra kendi kendini ne yapacağını hiç düşünmemişti. Hava bayağı serin, üşümeye başladım. Ağaçların altı büsbütün nemli, soğuk. Sırama, karanlık içinde oturduğu yeri insan büsbütün benimsiyor. Kimse oturmasa bari. Şu anda konuşmak istemezdim. Kafam karmakarışık. Ne düşündüğümü, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bir sürü saçma geçti aklımdan ama olsun. Gene de istemiyorum lafa tutulmayı. Talha'ya taş atmasını nasıl bağışlayayım? Nasıl bağışlayayım değil. Sadun'un hatırı için bile olsa nasıl aldırmayayım? Sadun'un hatırı için diyebiliyorum, onu gerçekten sevmiş olduğum için. Ama gene de düşünüyorum. Sadun o sessiz, kıpırtısız, soğuk, içten gülümseyişiyle bir hatır sözünü düşündürmeyecek denli uzak dururdu. Kötülüğü bu denli ilerlettikten sonra. Büsbütün serseme çevirdi beni herif. Zorla geldi, yanıma zorla oturdu, zorla konuştu, zorla konuşturdu, zorla gitti. Karanlığı, geceyi, yalnızlığı, sıkıntıdan kurtulmak için herhangi bir insanla konuşmayı sevdiğini öğrendim. Yalnız kaldığını, bu akşam evinde kardeşine öfkelenip onu dövdüğünü öğrendim. Kardeşinden başka kimsesi, kardeşinin de ondan başka kimsesi olmadığı halde birbirlerini sık sık öfkelendirdiklerini, kardeşinin buna saygısızlık etmeye yeltendiğini, onun da dayanamayıp tokadı bastığını öğrendim. Şimdi de içinin yandığını, eve dönmek istediği halde kardeşinin uyumasını beklemek için daha bir yol evine gitmeden sokaklarda, ağaç altlarında dolaşacağını öğrendim. Bütün bu öğrendiklerimi unutacağım şimdi ama durmamalı artık burada. Anamam bile, düşünmek şöyle dursun, anıları ard arda dizemem bile. Yoruldum. Yakında dolaşmayacağım geceleri. Doktorlara uyumaya zorlayacaklar beni. Zorlayacakları yok. Benim kendi korkum zorlayacak biliyorum. Karanlıkları zaten çoktan yitirmişim. Uzun bir süre için başkalarının olacak bu karanlıklar. Benim hiçbir payım olmayacak onlarda. Talha. Talha ne yapıyordur şimdi?